Ayrım 3, sayfa 45. Timur küçük kara gözlerini gözlerine dikmiş Bayezid'in, aklından geçenleri okumakta. Her düşündüğünü bir bir seziyor, kurulmuş bir yay gibi bekliyor bir eylemini. Tutsağın söyleşi hakkı olmaz. Neden durmaksızın bunu dolamaktasınız aklınıza? Doğrusu budur da ondan. Bakınız Bayezid Bey, savaşçıya gerçek saygıyı bir diğer savaşçı duyar. Biz ki bunca yaşamımız boyunca kaç kez ölümü ardımızda bırakmışız. Sizin de öyle olduğunuzu gördük bir iyice ve dahi beğendik, alkışladık kendi kendimizce. Ne var ki bu eleştirmemizi engellemez. Siz savaş boyunca bir yiğit asker gibi davrandınız. Oysa orduların ve askerin tümüne buyruk veren sizdiniz. Ben buyruğumu baştan verdim. Herkes görevini yapsa, hıyanetler olmasa, başarı benden yanadır demek acemi komutanın işidir. Siz ki bir büyük beyliğin başında devletleşmiş bir örgütün tepesindesiniz. Sizin böyle düşünmeniz er geç yenilmenizi sağlar. Kızmayınız, ucuzlamak, alay etmek için söylemiyoruz. Sizden daha yaşlı, sizden çok daha fazla savaş görmüş bir eski askerin öğütleridir bunlar. Sanıyor musunuz ki biz teke tek dövüşmeyi bilmeyiz? Ve sanıyor musunuz ki kuşça canımız pek tatlı olduğundan bir tepenin yamacına yaslanırız? Hiçbiri değil. Bizim ödevimiz ölmek değildir. Bizim ödevimiz yaşamak, başarıdan sonra yeni başarıların planını yapmaktır. İşte sizin bilmediğiniz. Ölürsünüz. O zaman binler, on binlerce kişiyi de kendinizle birlikte öldürmeye ne hakkınız var? Biz komutan olarak ilkin askerlerimizin yaşamını düşünürüz. Onların başarısından pay almasını sağlamaya uğraşırız. Kendimize yiğitlik üstü yiğitlik ürünü değil. Bayezid Timur konuştukça düşüncelerinden sıyrılıyor. Tartışmak çabasıyla bir gevşiyor. Bir kemiklerinden iliklerine sıkıştıran dirençle dikiliyor. Asker komutanın kendinden önce dövüşünü görmezse gevşer. Komutan dövüşecek olan da askerin ne gereği var? Bize böyle öğretildi. Yanlış öğretilmiş. İşte yanlışlığın acısını çekmekte de size yükümlenmiş. Siz Akıncı Bey'i ya da Bölükbaşı mısınız? Hayır, savaşçıların tümünden sorumlu, savaşla birlikte egemenliğini ortaya koymuş kişisiniz. Yiğitlik ünü gerekmez bize, egemenlik yeter de artar bile. Dediğiniz gibi asker sizin önde vuruşacağınızı bileceğine, kılıç salladığı kolda sizin bilincinizin çelikleştiğini duyarsa daha bir başka savaşır. Okçularımızın kaçışı bozgun değil mi demek istersiniz? Olur mu? Bozulan asker böylesine bir anda derlenip saldırıya geçebilir mi? Demek ki sizin askerinizin eğitimi bizimkinden üstün. Elbette. Ne yazık ki bundan öte eğitmeye bizim olanağımız yok. Belli mi olur? Kişi bir kez yenilmekle tüm olanakları yitirmiş sayılmaz ki. Bize öyle gelmekte. Hiç değil. Biz tam 3 kez yenildik. Bir başımıza kaldık herkesinde. Ve dahi yeniden başladık. Bir öncekinden görkemli olmak amacıyla. İnanılası değil. Size öyle gelir. Öyledir bildiğimiz. Yanlış bilmektesiniz. Tam 3 kez yenildik. Hem de bunların ikisi kendi askerlerimizeydi. Herkesin de bir başımıza yeniden başladık işe. Siz bir koca devlet aldınız babanızdan. O yüzden bazı şeyler inanılmaz gelir. Ama bir düşünün o devletin gelişmesini. Kuşaklar geçmiştir aradan. Biz kuşakların işini kendi yaşamımıza sığdırdık işte. Timur sözünü bitirmeden Yasavulbaşı girdi. Daha işaretinden anladı durumu. Sürdürdü konuşmasını. Otağınız hazırdır. Hareminiz ve dahi gözdelerinizle buyruğunuzu beklemektedir. Buyurunuz dinleniniz. Sonra bıraktığımız yerden sürdürür. Sabah yemeğini birlikte yeriz dilerseniz. Ses çıkarmadı Yıldırım. Buyruk hakkı Timur'daydı. Ve gerçekten bir konuk gibi davranıyordu. Bakalım sonu nereye çıkacak diye doğruldu. Yasavulbaşı'nın ardına düşerek kendi ipekten otağının yolunu tuttu. İçeri girerken bir göz attı yöresine. Otağın çevresinde sünülerine dayanmış askerler gözcülük etmekteydiler. Bir bu kadarsa iyi diye geçirdi. Timur bir süre ardından baktı, sonra başını salladı iki yana. Yenildiği halde sezinlemiyor ne olup bittiğini. Bedrettin Timur'un kendisine söz attığını anlamasına karşın ses çıkarmadı. Yıldırım'ı düşünüyordu. Yıkılmışlığını gözleriyle gördü. Belli etmemek istiyor onurundan ama öylesine acıklı bir durumu var ki. Timur Bedrettin'in daldığını görünce yineledi. Neden bu denli anlayışsız oluyor insanlar? Yenilgi acısını bilmeniz gerek Hakan'ım. 3 kez yenildiğinizi kendiniz buyurdunuz. Hep başarılı olmuş, yengileriyle övünmüş bir egemenin birden yenilgiye uğraması kolay değil. Hiçbir kişi kolay kabullenmez yenilgiyi. Başarılı biri ise daha bir yıkılır bizim bildiğimiz. Yıkılmış kişi için genel doğrular yoktur, kendi doğruları vardır. Ve kendi doğrularının yanlışlığını çok sonraları anlar, anlayabilirse. Anlayabilirse? Evet, çok zamanda o anlayamaz. Tarih belirtir öğrenmek isteyenlere. Haklısınız, ilk yenilgimizi anımsıyoruz şimdi. Bizim için de öyleydi. Hiç suçumuz yoktu bu yenilgiye uğramak için. Çevremizdekilerin hıyanetinden öte. Ama şimdi siz söyledikten sonra öğreniyoruz ki çevremizdeki hıyanetin nedeni bizim aceleciliğimiz, daha açık söylemek gerekirse acemiliğimizdi. İkinci kez yenilginiz de öyledir sanıyoruz. Öyleydi. Kendi doğrularımız salt hıyanete saplandığından öç alınca her sorunun çözümlendiğini sanmıştık. Yanılmışız. Öç almak bir işe yaradı. Bundan hiç kuşkumuz yok. Ama yenilgiden kurtaramadı bizi. Sadece adamlarımız son nefeslerine değin vuruştular. Ama bu da bir aşama olmuştur. Oldu, daha bir güçlendik. Son kezinde ise yenilgiyi küçük yara berelerle atlattık. Ondan bu yana da yenilgi yüzü görmedik. Görmezsiniz. Çünkü her yenilgi size yenmenin kurallarını öğretti bir iyice. O yüzden savaşa karar verdiğiniz anda yenilgiden titreyip en küçük davranışların bile hesabını baştan yapıyorsunuz. Hem de salt kendi yönümüzden değil, karşımızdakinin yönünden de. Oliveira'nın yaşlı gözlerini üstünde sezinleyince doğruldu. Dik durup yenilgiyi savuşturduğunu ispatlamak dileğiyle dikildi. Dikildi ya Oliveira'nın alışkın gözleri, daha sabahleyin kapkar olan saçlarının tümden apak kesildiğini ilk bakışta gördü. Koşup sarıldı bedenine. Efendimiz, kaç kez yüreğim ağzıma geldi. Öyle bir vuruştunuz ki her an ölümle oynaşmacasına. Kahpe felek bırakmadı bizi kadınım, etti son oyununu bir iyice. Ve sağ kodu alanın ortasında bir soysuzu eğlendirmek istiyor olmalı. Size kötü davranmadılar ya. Tam tersine. Oh iyi.
Değil.
Nasıl değil, hükümdarlara yaraşır davranılmışsa? Biz kavga adamıyız hatunum, kötü davranmak kavganın gereğidir. Ancak kendini çok üstün sayanlar iyi davranır yenilmişe. O yüzden bize iyi davranıldığında gerçekten içtenlikli mi, yoksa bizim Avrupalılara ettiğimiz gibi alay mı var altında çözemiyoruz. Çözemeyende de öyle bir hınçlanıyoruz ki ölüm hiç kalır yanında. Hınçlanmak neden ola efendimiz? Siz ki yiğitçe vuruşup meydan okudunuz ölüme. Tanrı bana bağışlıyorsa sizi acı çekmek doğru olur mu? Tanrı tutsaklığımızla eğlenmek istiyor bize sorarsan. Aman efendimiz, Tanrı'ya karşı gelmeyiniz. Ya biz onun kuluyduk, davamız onun davasıydı, onun bayrağını taşırdık yeryüzünde de, bir dinsize yenilmemize nice izin verebilirmiş. Oliveira ilkin ürküyle baktı, sonra tüm sıcaklığıyla sarıldı Bayezid'e. Çınara tırmanan bir sarmaşık gibi bedenini yukarı ağdırarak yüzünü yüzüne yapıştırdı. Beni korkutuyorsunuz efendimiz. Dişleri sökülüp tırnakları kesilmiş bir aslandan korkulur muymuş? Korkulur, çünkü siz böyle acılı ve düşünceli oldunuz mu ürkünç şeyler kuruyorsunuzdur. Beni bırakmayınız efendimiz. Nereye gitmek diliyorsanız beni de birlikte götürünüz. Çünkü sizsizlik ölümden beterdir benim için. Yıldırım dikildi birden. Nice kendini bırakmış olmalı ki karısı her şeyi anlasın bir bakışta. Toplanmaya uğraşarak bir iki adım attı. Sonra yığıldı ipek minderlerin üstüne. Kapaklandı. Sırtında Oliveira'nın sıcak ağırlığıyla yüzünü mindere gömdü. Derinden sarsılıp boğuk boğuk hıçkırdı. Oliveira bir bebeği okşar gibi yepeşledi kocasının sırtını. Günlerin yorgunluğu, acılı sonun baskısı, hıçkırıklarıyla çıkan bir can gibi sessizleştiriverdi Bayezid'i. Kadı Burhanettin elleri önünde kenetleyerek yaklaştı Yasavulbaşı'ya.
Efendimizle görüşmek dilerdim. Çağrıldınız mı?
Hayır, söyleyeceklerim vardır.
Efendimiz şimdi bilgelerle tartışmakta, rahatsız edilmek istemezler.
Diyeceklerim çok önemliydi.
Olur, iletiriz kendilerine. Çağırırlarsa haberleriz, bekleyin.
Başüstüne efendimiz. Burhanettin ak sakallarını avuçlayarak döndü. Yasavullar Mehmet Mirza'dan haber getirmişlerdi. Ellerindeki mektupları aldı Yasavulbaşı. Ayaklarının ucuna basarak otağa girdi, uzattı Timur'a. Timur mektubu açtı, okudu.
Ha, Osmanoğulları kaçmakta da ustaymışlar.
Bir an sessizlik ağırlaştı otağın içinde. Timur dikilmekte olan Yasavulbaşı'ya baktı.
Bir şey mi var? Kadı Burhanettin kulunuz ayağınıza yüz sürmek dilermiş. Ne istemekteymiş ki?
Salt size söylemekte direnmektedir.
Yemekten sonra gelsin bakalım.
Başüstüne efendimiz. Bilgeler yemek molası verildiğini anlayarak kalkıştılar. Bedrettin Satu ile paylaşıyordu çadırını. Yürüdüler. Cezeri ve ötekiler de onu izlediler. Yemek yenildikten hemen sonra Kadı Burhanettin'i önüne kattı Yasavulbaşı.
Gel bakalım efendimize ne diyeceksen tez bitir sözünü, işleri vardır.
Nasıl buyurursanız. Eğile kalka ulaştı Timur'un yanına. Eteğini üç kez öpüp ellerini göbeğinde kavuşturduktan sonra bekledi.
Söyle. Efendimiz, Bedrettin Mahmut kulunuzdan yakınmamız vardır. Bedrettin Mahmut kulumuz değildir, yakınmanızı söyleyin. Buyruğunuzdan ayrılmakta, askerlerimiz arasında dolanarak yıldırıma hıyanette bulunduklarından ötürü kınamakla, azarlamakla, yüreklerine kuşku vermektedir. Tüm Anadolu beyleri bu durumdan ikirciklenmekteyiz. Hakanımıza durumu sunmak için bendenizi görevlendirdiler. Siz buyurursanız ki böyle davranılmasın, askerimiz arasındaki kuşkunun giderileceğinden güvenliyiz. Ya savulbaşını çağırdı Timur. Bedrettin Bilge'yi çağırlayınız. Burhanettin eğildi eteğine. Bendeniz daha çok alakoymayayım. Alakoyduğun yoktur, bekle bakalım, hele gelsin. Davacıyı da davalıyı da huzurumuzda bir görelim, ondan öte karar veririz. Nasıl buyurursanız efendimiz. Bedrettin başıyla Timur'u selamlayarak girdi. Beni buyurmuşsunuz. Sizden davacılar vardır. Her zaman davacılarımız olmuştur. Bu kez bilgiden ötürü değil, askeri işlerden ötürü dava edilmektesiniz. Askeri işler? Neymiş ki? Timur Burhanettin'e işaret etti. Söyleyin. Sunmuştuk ki, baştan bize sunduğunuz gibi. Baş üstüne. Bedrettin Mahmut kulunuz, kulumuz değil. Bedrettin Mahmut Bilge size sığınmış ve daha sonra da Osmanoğulları ordusundaki askerlerine buyruğunuzla cephe değiştirmiş olan bizlerin kullarımız arasında dolanmakta, onları suçlayarak yaptıklarının doğru olmadığını söylemektedir. Doğru mudur? Bedrettin hemen yanıtladı Timur'un sorusunu. Doğrudur. Timur yüzünde beliren bir gülücükle Burhanettin'e döndü. Sanki Bedrettin'in gerçeği apaçık söylemesinden sevinmişti. Yeniden işaret etti sürdürmesi için. Evet sonra... Kullarımız bu ağır sözler karşısında kuşkuya düşüp korkuya kapılmaktadırlar. O yüzden sığıntınız Anadolu beyleri adına kendisini dava edip cezalandırılmasını istemek üzere bendeniz görevlendirildi. Timur yeniden Bedrettin'e baktı. Ne dersiniz? Sevindik. Sevindiniz mi? Neye? Sözlerimizin askeri etkilemiş olmasına. Askeri kışkırtmak büyük suçtur. Cezalandırılabileceğinizi düşünmediniz mi? Cezanın doğruyu engellediğini ne duyduk ne işittik. Burhanettin sarsıldı. Sanki burada hesap soran Timur ya da kendisi değil de Bedrettin'di. Öylesine dik, öylesine kaygısız bakmakta ki bir pişmanlık kapladı içini. Bu Bilge, şimdi ister misin bir söz etsin, bir söz etsin de Timur'un öfkesini tümünün üstüne çeviriversin. Nereden esti de uydu öteki beylerin sözüne, bir daha mı tövbe, kim yakınıyorsa kendisi gelip söylesin. Timur Bedrettin'in yanıtından kıvançlı sürdürüyor konuşmayı. Askeri azarlayarak beylerine karşı kışkırtıyorsunuz. Savaş kuralları gereğince bunun cezasının ağır olduğunu bilmeniz gerek. Biz doğru bildiğimizi işlemekteyiz. Cezayı vermek de egemen adına hüküm kesenlerin görevidir. Bir kişinin kendi kendine yasak koyup kendi kendine bunu uygulaması yeryüzünün en büyük yanlışıdır. Meğer ki kendisi yasakçı ola. Yok değilse yasağı koyan uygulasın. Nasılsa uygulamak üzere görevlileri vardır. Bizim görevimiz ise doğruyu insanlara anlatmaktır. Eğer o asker beyine bağlı bulunsaydı onunla bile vuruşur, bir başka beyin buyruğuna girmezdi. Yok bağlı değilse nice bir iştir ki işlediği, savaş alanında saf değiştirmektedir. Yanlış olan hıyanet üstüne hıyanet mi? Onun yanlışlığını söylemek mi? Siz genel doğrulardan yola çıkıyorsunuz. Oysa savaşın kendine özgü doğruları vardır. Hiçbir doğru askerliğin ve dahi mertliğin doğruluğunu bozamaz. Ya o asker savaşa zorla sürülmüşse beylerinin anlacında? Askerin ödevi beyinin buyruğunda ölmektir madem, buyruğundakinin anlacında ne işi var? Bey zor anlacında dayanamayıp kaçtıysa? Siz buyurmadınız mı ki egemenlik verilmez alınır? Siz buyurmadınız mı ki alındıktan öte bile zorla sürdürülür? Bir bey ki kor kaçar egemenliğini, o bey nice hak sahibi olduğunu savunabilir. Ve dahi siz nice ondan yana olabilirsiniz. Timur yanıtlamadı Bedrettin'i. Burhanettin'e döndü. Buyurun cevaplayın. Burhanettin işin buraya varacağını hiç hesaplamamıştı. Sanki suçlu benim, sanki askeri ben kışkırtmışım. Davacı gelip davalı olmak buna denir işte. Ne diyebilirim? Adamın söylediklerinin tümü doğru. Aklım suya ermişti Bedrettin'i çağırtınca. Baş edemeyeceğimi bilmekteydim. Kaçayım dedim olmadı. Hadi bakalım Burhanettin kadı, ver cevabını şimdi. Ver ki yakanı bir temiz kurtarabilesin. Doğruldu. Aklına gelmiş gibi yuvarlamaya başladı kelimeleri. Biz efendimize hizmet etmek amacıyla... Timur eliyle susturdu Burhanettin'i. Anlaşıldı, cevap vermeyeceksiniz. Çünkü söyledikleri doğrudur Bedrettin Bilge'mizin. Ve dahi söz aramızda bir şey diyelim mi? Saf değiştiren askerleri biz de sevmeyiz Bilge'miz kadar. O yüzden siz söylememiş olun bunları, biz de duymamış olalım. Efendimiz nice buyurursa boynumuz kıldan incedir. Gerileyerek çıktı Burhanettin. Timur gülüyordu. Size de bir şey söyleyelim mi? Doğrusu suçlamaları kabulleneceğinizden kuşku duymaktaydık. Yanılttınız bizi.
Doğruyu savunan bunu en güç koşullar altında, yaşamının söz konusu olduğu zamanlarda da yapabiliyorsa inancı tamdır. Ve kim ki inanmadığı bir şeyi savunmaktadır, çıkarına hizmet etmektedir. Bizse çıkar sorununu çoktan çözümlemişiz. Yaraşmaz inanmadığımızı söylemek ve dahi hiç yakışık almaz doğru bildiğimizi sizin anlacınızda bile savunmaktan vazgeçmek. O yüzden kuşkulanmış olmanız bizi kırmaktadır.
Kuşkuyu bize öğreten sizsiniz.
Hayır, biz ancak inancı dile getiririz. Kuşku yanlışlarda dolandığımız zamanın işlevidir ve dahi geride bıraktığımızı sanırdık.
Bağışlayın, bizim dediğimiz kuşku söylenenler içindir, inançlar konusunda değil.
Bizi tanımış olmanız gerekirdi.
Tanıdık, zor anlacında da sınadık. Şimdi güvenimiz daha bir artmıştır, inancımız da.
Sağ olunuz, izninizle. Yeni bir şey söylemesine kalmadan geriledi Bedrettin. Otağından dışarı çıktı. Ağır ağır yürüyerek Yıldırım'ın otağına geldi. Askerler hemen sünülerini birbirine çatarak dikildiler. Bedrettin aldırmadı yürüdü. Bir anlık ikirciklenmenin ardından geriledi askerler. Çavuşbaşıları bırakın işaretini yetiştirmişti. Yıldırım kendisinden hemen sonra tutsak düşen iki şehzadesiyle oturmaktaydı. Savaş alanında nasılsa öyle. Biri sol yanında, biri sağ yanında. Bedrettin'i görür görmez ayağa kalktı. Şehzadeler saygıyla babalarını izlediler. Yıldırım acılı acılı izledi Bedrettin'in adımlarını.
Bizi onurlandıracağınızı hiç ummazdık.
Hala uyruğunuz olduğumuzu unutmamışsınızdır umarız.
Uyruğumuz, gayrı uyruk biziz, üstelik de tutsağız.
Bunlar gelip geçici acılardır hünkârım.
Öyle mi sanmaktasınız?
Bilmekteyiz.
Bir de biz bile bilsek.
Egemenliğin geçici olduğuna inandınız mı?
Çoktan.
Öyleyse tutsaklık da geçicidir. Yeter ki kişi kendi içinde tutsaklığı sürdürmesin.
Kendi içinde mi?
Tutsaklıkların en kötüsü ve süreklisi budur. Bir başkasına tutsaklık bir gün gelir son bulur. Ama kişinin yanlışlara, sapmalara tutsaklığı yaşamı boyu sürer.
Bize Kütahya'da bir şey demiştiniz, anımsıyor musunuz?
Egemenlik konusunda mı?
Egemenin yanlışı konusunda. Demiştiniz ki yoksulun hatasını kendisi öder. Egemenin yanlışını ise tüm uyrukları. Şimdi biz ne yaptık ki böylesine bir acıya tutuklandık?
Siz yaptıklarınızdan ötürü değil, yapmadıklarınızdan ötürü acı çekmektesiniz.
Yapmadıklarımız?
Evet.
Yiğitçe vuruşmadık mı? Ölüme göz kırpmaksızın atılmadık mı?
Hakanım, görürüz ki yanlışlarınız sürmektedir.
Yanlışlarımız, anlatır mısınız?
Sıkılmazsanız.
Sizin anlattıklarınızdan sıkılmak mı? Bu olanaksızdır. Neden derseniz duyduk asker arasındaki konuşmalarınızı. Hatta bazılarını Şehzademiz Musa Çelebi dinlemiş, kendisi anlattı. Demekteymişsiniz ki askere kalleşlik yaraşmaz. Hangi safta savaşa katıldıysa o safta bitirmek askerin gereğidir. Siz ki kalleşlik ettiniz, yarın hesap vermeye yüzünüz olmayacaktır. Bunları Timur'un ordugahında bulunan bir bilgenin söylemesi bizi mutlu kılmıştır. O yüzden sıkılmayı söylediklerinizden. Daha da öte, bilisizliğimizden sıyrılır, yanlışımızı görürüz ki bir daha işlemeyelim.
Bedrettin gösterilen postun üstüne yerleşti bir iyice. Bize yanlışınızı sormaktasınız. Aklımızın erdiğince anlatalım hünkârım. İlkin bu soruyu cevaplayalım izniniz olursa.
Siz asker misiniz hünkâr mı?
Hünkâr idik.
Öyleyse ödeviniz en ön safta vuruşmak mıdır?
Bize kavgadan kaçmayı mı öğütlemektesiniz?
Kavga gerekliyse yapılmalıdır. Kimseye böyle bir öneride bulunmak hakkımız yoktur. Tam tersine kavganın kazanılması gerektiği üstünde duruyoruz biz. Babanız cennet mekan hüdavendigârı anlattı Satu emmimiz. Kosova savaşı sonrasını, su isteyen Sırplıyı, babanızın bir işaretiyle kaç kişi su koştururdu yaralıya. Sakalığa özenmek neyin nesidir? Doğru bir iş mi yaptı?
Doğru değildi, yaşamıyla ödedi.
Öyleyse aynı sonuca geldik demektir. Timur dedeniz cennet mekan Ertuğrul Gazi'den bu yana tüm ceddinizi ve dahi sizinle şehzadelerinizin yaşam ve noksan yanlarınızı ezbere bilmektedir. Siz Timur hakkında ne biliyorsunuz? Nasılsa devleti ele geçirmiş bir sergerdeden öte. Hiç. Timur akıncılarınızdan başbuğularınıza, kişilerinizden ordularınıza varıncaya nasıl vuruştuğunuzu biliyor. Siz Timur ordularının nice vuruştuğu konusunda bir bilgiye sahip misiniz?
Ne gereği var bunun? Askerlerimin yarıya yakın bölümü saf değiştirmese, yedeklerim şehzademin komutasında gerilemese, biz otağına girip başını alırdık Timur'un.
İşte asıl yanlış burada. Siz ordularla vuruşuyorsunuz ama yeke yek vuruşmanın kurallarını uyguluyorsunuz.
Timur öyle değil.
Anlacındaki orduyu daha kavga başlamadan nice çökerteceğinin hesabını yapıyor ince ince. Başarısının gizi burada sultanım. Şimdiye dek durmaksızın yenmesinin ve büyümesinin gizi de.
Yıldırım direnip karşı çıkacaktı yine. Durakladı. Kısık gözlerini Bedrettin'in gözlerine daldırdı bir süre. Sonra fısıltıyla direndi yine de.
Ama bu yiğitlik değil. Sizden yiğitlik istenmiyor ki. Başarıdır yiğitliği sağlayan.
Hayır, güçtür, vuruşmadır.
Bedrettin birden tutsak bir yiğit, hiç anlamı yok bunun diyecekti, yutkundu. Kelimeleri güçlükle yuttu. Bayezid egemen olsaydı hiç sakınmayacağı sözlerdi bunlar. Ama tutsaktı. Bir tutsağı durumunu anımsatmak, yarasına bıçak sokup çevirmek demektir. Özellikle kişi olarak böylesine yiğit bir insana söylendiğinde.
Bayezid Bedrettin'in yutkunduğunu görünce söyleyeceklerinden vazgeçtiğini anladı. Önüne baktı bir süre. Sözüne devam etti bir yanıt almışçasına.
Ama söylediğiniz gibi bunda da başarı gereklidir. Kişiye kaç ademle vuruştuğunu sormazlar. Yenip yenildiğidir önemli olan. Söylemek istediğiniz bu muydu?
Hayır. Sizin bir egemen olarak vuruşacak adamlarınızı kavgaya sürüp anlacınızdaki yenme zorunluluğunuzdan söz etmek istiyorduk. Ne yazık ki çağımızda kavgalar yeke yek vuruşmayla sonuçlanmamakta. İnsanlar var kavganın içinde, binler, yüz binler ve bunları yönetecek egemenler başbuğlar. Başbuğ erleriyle kavga yarışına girdi mi yedekteki gerileyebilir. Çünkü ardında tutacak bir demir bilek yok. O yüzden Timur otağını tüm ordusunun ardına kurduruyor. Tümüne egemen olabilecek bir yüksekliğe çıkıyor.
Demek sizce Timur bizden daha güçlü savaşçı.
Belki güçlü değil, karşı karşıya gelmediğiniz için bilemeyiz.
Bizi akılsızlıkla mı suçluyorsunuz?
Suçlamak bizim işimiz değil sultanım, tartışıyoruz. Eğer rahatsız oluyorsanız...
Telaşla atıldı Yıldırım. Acı geliyordu Bedrettin'in söyledikleri ama konuştukça Timur'un yanındayken öğrenemediği, kabullenemediği pek çok şey açılıp gelişiveriyordu kafasının içinde. Eski, ta Kütahya'daki konuşmalarıyla bağdaştırıyor şimdiki tartışmayı. Ve bağdaştırdıkça yanlışları kendi gözünde bile açık seçik beliriyor. Bedrettin haklı. Timur şimdiye görmediği bir savaşçı. Gelen haberlerden hep arkadan vuran bir küçük çapul çetesi sanmıştı onu ve askerini. En azından karşısında kendisinin iki katı askeri görünce irkilmesi, durup düşünmesi gerekirdi. Oysa o tam tersini yapmış, en güvendiği askerin binlercesini bir gösteri uğruna kırdırmıştı. Timur sabırla üstüne atılmasını beklemişti. Kendisi sabırsızca o ne istiyorsa ona uygun davranmıştı.
Yok yok, aydınlatıyorsunuz. Başımızın gerilerinde bir güneş doğuyor. Dileriz ki bizi daha da aydınlatınız. Ve bazen çıkışırsak bağışlayınız. Çünkü yaramız çok derindedir. Bilisizliğimizi öğrendikçe yitirdiklerimizin sorumluluğu daha bir güçle yüklenmektedir yenik omuzlarımıza.
Musa İsa'ya baktı acılı acılı. Mustafa yaralı olduğundan babasının yanına gelemiyordu daha. Ama hafif sıyrıklarla atlatmış olan iki kardeş Yıldırım'ın acısıyla irkildiler. Bedrettin acılarını yüreğinin kökünde duyarak gözlerini kırpıştırdı.
Geçmiş olayları sadece değerlendirmemiz gerek sultanım. Eğer kusurlarımızın üstünde salt yakınmayla dursak yeni atılımlara hazırlanamayız. Bir kez olmuştur olan, yeter ki insan olarak biz ders almasını bilelim.
Ya burada yaptığımız nedir? Enine boyuna tartışarak en sağlam sonucu çıkarmak değil mi?
Öyleyse siz de bizi bağışlayınız. Doğrunun yüzü kılıçtan keskindir. Bazen sezinlemeden yaralarınıza dokunursak istediğimizden değil, doğru böyle gerektirdiği için söylediğimize güveniniz.
Güvenimiz tamdır size, her zaman tam olmuştur.
Bedrettin yeniden konuşacaktı ki iki şehzadenin ürküntüyle dikildiklerini gördü. Kendisi de kıpırdanıp dönerken Timur göründü kapıda. Tümüne işaret ederek yürüdü.
Dileriz ve dahi umarız ki söyleşinizi bozmuyoruz. Hem de yararlanmamıza engel olunmayacaktır.
Daha sözlerini bitirmeden postun üstüne bağdaş kurup oturdu.
Yasavullarımızdan duyduk ki Bedrettin Bilgemiz sultan karındaşımızla söyleşiye oturmuştur. Kim bilir hangi bilgileri kaçırmaktayız dedik kendimiz kendimize. Hemen davranıp geldik. Eğer bozuyorsak söyleşinizi bağışlanma dileyip gideriz.
Bedrettin Yıldırım'a baktı. Yıldırım başını dikti hemen.
Bilgemiz egemenliğin gerekleri konusunda uyarmakta bizi. Umarız ki size de yararlı olur. Onurlanırız burada olmanızdan.
Sağ olun.
Bedrettin bıraktığı yerden aldı sözü.
Geçmişin olayları geleceğin kurulması için birer deneyim, birer örnektir. Eğer oradaki yanlışlar gereğince değerlendirilir, aynı kusurlar işlenmezse gelecek daha bir aydınlık olur. Ne var ki egemenlikler belirli bir süreçten sonra yarına dönüklükten vazgelirler. Neden derseniz, yarın egemenliğin daha çok kişiye dağılması demektir. Buna razı gelemez egemen ya da egemenler. O yüzden hatalar yinelenip durur. O yüzden herkesin de yeniden başlanıyormuş gibi gelir kişiye. Ama aradan bin yıllar, yüz yıllar geçende bir de bakılır ki hiç yeniden başlanmamış. Bir doğal aşama sürüp gelmiştir. İşte bu yüzden tartışmak çok yararlıdır. Alınmamak, darılmamak tartışanların üstüne düşen görevlerin başta gelenidir. Neden derseniz siz alınsanız bile doğal gelişim sürüp gidecektir de ondan.
Timur Yıldırım'a baktı, Yıldırım Timur'a. Bedrettin konuşurken kendi yaşamlarının ve yaptıklarının küçüldüğünü seziyorlardı. Koskoca bir tarih ve bin yıllarla ölçülen bir süreç içinde bir insan yaşamı nedir ki? Musa ve İsa gözlerini sevecenlikle, beğeniyle Bedrettin'e dikmişler. Söylediklerini dinlemiyor, içiyorlar sanki. Ve tartışma Timur'un da katılmasıyla daha bir hızlanıyor. Söz saldırısı ve savunma bir Timur'a dönüyor, bir Yıldırım'a. Ve güneş ağır ağır İn Dağı'na doğru sarkıyor dışarıda.